Ayrım 45.
Sayfa 434. Sustu ve Anatol'e öfkeli olmayan, yalnızca soran bir bakışla baktı. Anatol, genç adamın öfkesini yenmesinden yüreklenerek, "Bilmiyorum, ne dediniz?" diye sordu. "Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum bunları." Pierre'e bakarken çenesi hafifçe titriyordu. "Yalnız siz bana öyle sözler söylediniz ki, alçak falan dediniz. Bu sözleri ben onurlu bir adam olarak kimsenin söylemesine izin veremem." Pierre şaşkınlıkla ona baktı. Kendisinden ne istediğini anlamıyordu. Anatol, "Gerçi bu işe kimse tanık olmadı ama ben şey edemem." Pierre alaylı bir tavırla sordu. "Peki ne istiyorsunuz? Yani şimdi sizden özür mü dileyim?" "Hiç olmazsa sözlerinizi geri alabilirsiniz, değil mi ha? Dediklerinizi yerine getirmemi istiyorsunuz, değil mi ha?" "Anlıyorum. Peki öyle olsun. Sözümü geri alıyorum. Üstelik beni bağışlamanızı dilerim." Elinde olmayarak koparılmış düğmeye baktı. "Dahası yol için paraya ihtiyacınız varsa..." Anatol gülümsedi. Bu ürkek ve bayağı anlamlı gülümseyiş Pierre'i çileden çıkardı. "Bayağılık, yüreksizlik kanınızda var sizin," diyerek kapıyı çarptı. Anatol ertesi gün Petersburg'a gitti. 21. Pierre, isteklerini yerine getirmiş olduğunu, Kuragin'in Moskova'dan kovulduğunu bildirmek için Maria Dmitrievna'ya gitmişti. Bütün ev halkı korku ve heyecan içindeydi. Natasha çok hastaydı. Maria Dmitrievna'nın kimseye söylememesi koşuluyla Pierre'e anlattığına göre genç kız o gece Anatol'ün evli olduğunu öğrendikten sonra gizlice ele geçirdiği fare zehiriyle intihara kalkışmıştı. Birazını gizlice yuttuktan sonra müthiş korkmuş ve Sonya'yı uyandırarak yaptığını ona açıklamıştı. Böylece zehre karşı hemen bütün önlemler alınmıştı. Dolayısıyla Natasha artık tehlikede değildi. Gene de o kadar güçsüzdü ki onu köye götürmeyi düşünmek bile olanaksızdı. Kontesi getirmesi için bir adam gönderilmişti. Pierre şaşkınlık içinde olan kontu da ağlamaktan gözleri kızarmış Sonya'yı da görmüştü ama Natasha'yı göremedi. O gün Pierre öğle yemeğini kulüpte yedi. Her yanda Rostova'nın kaçırılması girişiminden söz edildiğini duyuyor, üsteleyerek bu söylentileri yalanlıyor, herkesi ortada bir şey olmadığına, yalnızca kaynının Rostova'ya evlenme önerisinde bulunduğuna ve kabul edilmediğine inandırmaya çalışıyordu. Pierre öyle geliyordu ki Rostova'nın onurunu kurtarmak ve bu işi örtbas etmek ona düşen bir görevdi. Prens Andrei'nin dönüşünü korkuyla bekliyor, her gün gelip gelmediğini öğrenmek için yaşlı prense uğruyordu. Prens Nikolay Andreiç kentte dolaşan söylentileri Bayan Burien'den öğrenmiş, Natasha'nın nişanından vazgeçtiğini bildirmek için Prenses Maria'ya gönderdiği pusulayı okumuştu. Her zamankinden daha neşeli görünüyor, büyük bir sabırsızlıkla oğlunu bekliyordu. Anatol'ün gidişinden birkaç gün sonra Pierre, Prens Andrei'den bir pusula aldı. Genç ona geldiğini bildiriyor, kendisine uğramasını rica ediyordu. Prens Andrei, Moskova'ya gelir gelmez babası Natasha'nın nişanı bozduğunu bildirmek için Prenses Maria'ya yazdığı pusulayı ona vermiş. O pusulayı Prenses Maria'dan Bayan Burien çalmış, sonra da prense vermişti. Natasha'yı kaçırmaya kalkıştıklarını kendisinden de birçok şey katarak anlatmıştı. Prens Andrei bir akşam önce gelmişti. Ertesi sabah Pierre ona gitti. Onu Natasha'nınki gibi bir halde bulacağını sanıyordu. Bu yüzden konuk odasına girip de çalışma odasında Prens Andrei'nin yüksek sesle, coşkulu coşkulu Petersburg'da dolaşan bir dedikodudan söz ettiğini duyunca şaşırıp kaldı. Yaşlı prensin ve bir başka erkeğin sesi arada bir sözünü kesiyordu. Prenses Maria karşıladı Pierre'i. Gözleriyle Prens Andrei'nin bulunduğu odanın kapısını işaret ederek derin derin içini çekti, acısına ortak olmak istiyordu. Ama Pierre genç kadının yüzünden nişanlısının ihanetini ağabeyinin böyle karşılamasına sevindiğini anlamıştı. Prenses Maria, "Demek artık her şey bitti öyle mi?" diye sordu. Pierre ona yanıt vermeksizin çalışma odasına geçti. Oldukça değişmiş, sağlık durumu gözle görülür biçimde düzelmiş ama kaşlarının arasında yeni bir kırışık belirmiş olan Prens Andrei, Sırtında sivil giysi, babasıyla Prens Mescherks'in karşısında duruyor, şiddetli devinimler yaparak harıl harıl tartışıyordu. Söz konusu Speranski'ydi. Beklenmedik bir anda sürüldüğü, sözde ihanette bulunduğu haberi Moskova'ya ulaşmıştı. Prens Andrei, şimdi onu kötüleyenler ve suçlayanlar, o dediği Speranski'ydi. Daha bundan bir ay önce ona hayranlık besleyenler ve onun amaçlarını anlamayacak durumda olanlardır. Gözden düşen bir insanı kötülemek, başkalarının yanlışlarını ona yüklemek kolaydır. Bense şunu söyleyebilirim ki, bugünkü Çar'ın yönetimi altında iyi olarak ne yapılmışsa hepsi onun elinden çıkmıştır. Pierre'i görerek sustu. Yüzünde hafif bir titreme oldu ve kinli bir hava belirdi. Sonra, hem gelecek kuşaklar ona hak vereceklerdir diye bitirdi sözünü. Ve Pierre'e doğru döndü. Nasılsın bakalım? Hep şişmanlıyor musun? Heyecanla konuşuyordu ve alnında belirmiş olan kırışık daha da derinleşmişti. Pierre'in sorusunu da gülümseyerek, evet iyiyim diye karşıladı. Pierre bu gülümseyişin, iyiyim ama sağlık durumum hiç kimseyi ilgilendirmez anlamına geldiğini kesinlikle kavramıştı. Prens Andrei, Pierre'e Polonya sınırından sonraki yolların feci durumundan, İsviçre'de onu tanıyan kimselere rastladığından, oğlu için Avrupa'dan getirttiği eğitmen Desalez'den kısaca söz ettikten sonra, gene heyecanla Speranski konusunda iki yaşlı arasında hala süren konuşmaya katıldı. Öfkeyle ve çabuk çabuk konuşuyordu. Eğer ihanet olsaydı, Napolyon'la ilişkilerini açığa vuran belgeler bulunsaydı, bunları halka duyururlardı. Ben kendimce Speranski'yi sevmem, hiçbir zaman da sevmemişimdir. Ama hak gözetmeyi severim. Pierre, şimdi arkadaşının tıpkı eskiden onun da yaptığı gibi, aslında kendisini hiç ilgilendirmeyen bir konuda, salt içini kemiren sıkıntıyı bastırmak amacıyla, tartışmaya böyle heyecanla katılma isteği duyduğunu ayrımsamıştı. Prens Mescherks gidince Prens Andrei Pierre'in koluna girdi ve onu kendisine ayrılan odaya götürdü. Odada yatağa açılmış bir karyolayla gene açık duran havlu ve sandıklar vardı. Prens Andrei bunların birine doğru yürüdü, içinden bir kutu aldı. Kutudan kağıda sarılmış bir paket çıkardı. Bütün bunları hiç konuşmaksızın ve çarçabuk yapmıştı. Eğildiği yerden doğrularak öksürdü. Kaşları çatık, dudakları kısıktı. ''Seni zahmete soktuğum için'' diye başladı. Pierre, Prens Andrei'nin Natasha'dan söz etmek istediğini anlamıştı. Geniş yüzünde bir acıma duygusuyla birlikte arkadaşının acısını paylaştığını belirten bir hava belirdi. Bu, Prens Andrei'yi sinirlendirmişti. Kesin, gür bir sesle ve sıkıntılı bir tavırla devam etti. ''Kontes Rostova'nın nişandan vazgeçtiğini öğrendim.'' Kulağıma da kaynının ona talip olduğu yolunda sözler çalındı. Doğru mu bunlar? Pierre hem doğru hem değil diye söze başlamıştı. Ama Prens Andrei onun sözünü kesti. İşte mektupları ve resmi. Bunları söylerken masanın üzerinden bağlı bir paketi alıp Pierre'e uzattı. Kontesi görürsen bunu ona ver. Pierre, kontes çok hasta dedi. Prens Andrei sordu. Ya demek hala burada. Çabucak ekledi sonra. Ya Prens Kuragin, o da burada mı? O çoktan gitti, kız ölüyordu az kalsın. Prens Andrei, hastalığına çok üzüldüm dedi. Soğuk, öfkeli, tıpkı babası gibi sinir bozucu bir tavırla gülümsemişti. Bay Kuragin, Kontes Rostova ile evlenmeyi göze alamadı demek. Burnunu kırıştırarak birkaç kez alaylı alaylı güldü bunu söylerken. Pierre, Anatol onunla evlenemezdi çünkü o zaten evli dedi. Prens Andrei gene babasını anımsatan bir tavırla sinirli sinirli gülerek, ''Kaynınız şimdi neredeler peki, öğrenebilir miyim?'' diye sordu. Pierre, ''Petersburg'a gitti.'' diye yanıtladı. ''Ama Petersburg'un neresinde olduğunu bilmiyorum.'' Prens Andrei, ''Her neyse'' dedi, ''Önemi yok. Kontes Rostova'ya söyle, şimdi de eskiden olduğu gibi tam anlamıyla serbesttir. Kendisine mutluluklar dilerim.'' Pierre bağlı kağıtları aldı. Prens Andrei ona durgun gözlerle bakıyordu. Kendisinin bir şeyler daha söylemesi gerekiyor ya da Pierre başka bir şey daha söyleyecek diye bekliyormuş gibiydi. Pierre, durun dedi. Sizinle Petersburg'da yaptığımız tartışmayı anımsıyor musunuz? Anımsıyor musunuz ki? Prens Andrei çabucak sözünü kesti onun. Anımsıyorum evet dedi. O zaman düşmüş bir kadını bağışlamak gerekir demiştim. Ama ben bağışlayabilirim dememiştim. Çünkü ben bunu yapamam. Pierre sordu, ama bu onunla ölçülebilir mi? Prens Andrei sert bir tavırla yanıt verdi. Evet, demek öyle bir kadını gene istemeli ve gene onu severek bağışlamalı, öyle mi? Bu elbette çok vicdanlı bir davranış olurdu. Gel gelelim, ben beyefendinin artıkları ardından gidecek adam değilim. Eğer benimle dost kalmak istiyorsan bundan, bütün bunlardan bir daha söz etme. Hadi güle güle şimdi. Ona bunları verirsin, değil mi? Pierre çıkıp yaşlı prensle Prenses Maria'nın yanına gitti. Yaşlı her zamankinden daha neşeli görünüyordu. Prenses Maria ise her zamanki gibiydi. Ama Pierre onun ilk bakışta ağabeyinin sorununu paylaşıyormuş gibi görünmesine karşın aslında düğün işi bozulduğu için sevindiğini duyumsamıştı. Onlara bakarken her ikisinin de Rostov'lara karşı ne kadar kin ve nefret duyduklarını anlamıştı. Prens Andrei'ye kim olursa olsun herhangi bir başka insana yeğleyen genç kızdan onların yanında söz edilemezdi. Öğle yemeğinde yaklaştığı artık iyice belli olan savaştan söz açıldı. Prens Andrei ya babasıyla ya da İsviçreli eğitmen Dezales'le hiç durmadan tartışıyor ve her zamankinden daha heyecanlı görünüyordu. Pierre bu heyecanın ruhsal kaynağını öyle iyi biliyordu ki. 22. Pierre hemen o akşam görevini yerine getirmek için Rostov'lara gitti. Natasha yataktaydı, Kont kulübe gitmişti. Pierre mektupları Sonya'ya verdikten sonra Prens Andrei'nin haberi nasıl aldığını merak eden Maria Dmitrievna'nın odasına gelerek "Natasha, Kont Pyotr Kirilovich'le kesinlikle görüşmek istiyor," dedi. Maria Dmitrievna sordu, "Ama nasıl olur? Onu odasına mı götüreceğiz? Sizin orası derli toplu değil ki." Sonya hayır dedi. Natasha giyinip konuk odasına çıktı. Maria Dmitrievna önce omuz silkti, sonra da Pierre'e döndü. "Şu kontes ne zaman gelecek?" diye sızlandı. "Bu kez beni büsbütün bitirdi. Bana bak, ona her şeyi olduğu gibi söyleyeyim deme sakın. İnsanın onu azarlamaya bile dili varmıyor. Öyle acınacak, öylesine zavallı bir durumda ki. Dedim ya, içler acısı." Natasha çok zayıflamıştı. Solgun ve ciddi bir yüzle, ama Pierre'in beklediği gibi hiç de utanmışlık belirtisi göstermeksizin konuk odasının ortasında duruyordu. Pierre kapıda görününce ona doğru çabucak bir iki adım attı. Ona yaklaşmak mı yoksa onun kendisine yaklaşmasını beklemesi mi gerektiğini bir türlü kestiremiyordu. Pierre hemen ilerleyip onun yanına gitti. Genç kızın ona her zamanki gibi elini uzatacağını sanıyordu. Ama Natasha, Pierre yanına geldiği vakit, tıpkı şarkı söylemek için salonun ortasına çıktığı zamanki gibi iki yanına sarkıttı kollarını. Ve derin derin soluk alarak hiç kımıldamadan durdu. Yalnız şimdi yüzünde bambaşka bir ifade belirmişti. Birden hızlı hızlı konuşmaya başladı. "Pyotr Kirilich, Prens Bolkonski arkadaşınızdı, şimdi de arkadaşınızdır." Sustu. İlk sözü söylemiş, sonra da hemen düzeltmek gereğini duymuştu. Çünkü şimdi ona öyle geliyordu ki olup biten her şey artık geçmişe gömülmüştür ve şimdi bütün her şey bambaşkadır. Devam etti. "Kendisi o zamanlar bana size başvurmamı söylemişti." Pierre ona bakarak hiç konuşmadan burnundan soluyordu. Onu şimdiye kadar için için ayıplamış, hep hor görmeye çalışmıştı. Ama şu anda ona o kadar acıyordu ki artık ruhunda o tür duygulara yer kalmamıştı. "Kendisi buradaymış. Ona söyleyin, beni bağışlasın." Natasha yeniden sustu, daha sık solumaya başladı. Ama artık ağlamıyordu. Pierre, "Olur, söylerim," dedi. Ama ne söyleyeceğini, nasıl devam edeceğini bilemiyordu. Natasha ise Pierre'in aklına gelebilecek düşüncelerden korkuyordu herhalde. Çabuk çabuk, "Evet, biliyorum," dedi. "Her şey bitti artık. Artık aramızda hiçbir şey olamaz. Bana acı veren tek şey kendisine yapmış olduğum kötülüktür. Ona söyleyin, bağışlasın beni. Bütün ettiklerimi bağışlasın. Ben, bağışlasın." Birdenbire tüm bedenini bir titreme sarmıştı. Yanındaki iskemleye oturdu. O zamana kadar hiç bilmediği bir acıma duygusu doldurmuştu Pierre'in içini. "Ona söyleyeceğim," dedi. "Her şeyi ona bir daha söyleyeceğim. Ama bir tek şeyi bilmek isterdim." "Neyi bilmek isterdiniz?" diye sordu Natasha'nın bakışı. Pierre zorlukla devam etti. Şunu bilmek isterdim, siz onu sevdiniz mi? Anatol'den nasıl söz etmesi gerektiğini kestiremiyordu. Onu düşününce kıpkırmızı olmuştu zaten. O kötü adamı sevdiniz mi? Natasha, ona kötü demeyin dedi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Gene ağlamaya başlamıştı. Pierre, içinde yüreğini parçalayan bir acıma, bir sevgi ve sınırsız bir yakınlık duydu. Bu duygular bir anda bütün varlığını sarmıştı. Gözlüğünün altından doğru yaşların süzüldüğünü duyumsuyor ve umarım belli olmuyordur diye düşünüyordu. Artık daha fazla konuşmayalım Kontes dedi. Bu yumuşak, bu ta içten kopup gelen sevecen ses Natasha'yı birdenbire şaşırttı. Pierre devam etti. Artık bundan söz etmeyelim, evet. Ona her şeyi söyleyeceğim, yalnız sizden bir dileğim var. Beni kendinize dost bilin ve eğer yardıma, öğüde ihtiyacınız varsa, dahası yalnız herhangi bir insanı içinize dökmek isterseniz, şimdi demiyorum, daha sonra, duygularınız karışıklıktan kurtulduğunda, yatıştığınız vakit beni anımsayınız. Natasha'nın elini tutmuştu, öperek, eğer elimden bir şey gelirse mutlu olurum dedi. Ne söyleyeceğini şaşırmıştı bayağı. Natasha, benimle böyle konuşmayın, ben buna değmem diye bağırdı. Hızla odadan çıkmaya davrandı ama Pierre elini bırakmayarak ona engel oldu. Ona bir şeyler söylemesi daha gerektiğini biliyordu, söyledi de. Yeter dedi, yeter, daha önünüzde bütün bir ömür var, der demez kendisi de sözlerine şaşmıştı. Natasha utanç içinde ve kendisine alçalmış duyumsayarak, ''Benim mi önümde daha bütün bir ömür var?'' dedi. ''Hayır, benim için artık her şey bitmiştir.'' Pierre, ''Her şey bitti mi dediniz?'' diye atıldı. ''Eğer ben, şu ben olmasaydım, yani ben dünyanın en yakışıklı, en akıllı, en iyi ve en özgür erkeği olsaydım, şu anda yere diz çöker ve benimle evlenmeniz için size yalvarırdım.'' Natasha günlerden beri içinde ilk kez bir minnet duydu. İçinde birden uyanan bu duyguyla artık dayanamayacağını duyumsayarak ağlamaya başladı. Sonunda yeniden Pierre'e baktı ve hiçbir şey söylemeden odadan çıktı. Pierre de onun ardından koşarcasına ve boğazında düğümlenen ağlama isteğini tutmaya çalışarak sofaya fırlamıştı. Kollarını kürküne güçlükle geçirdi, kızağına güçlükle bindi. ''Nereye buyurursunuz?'' arabacı sormuştu bunu. Pierre, ''Nereye mi?'' diye kendi kendine sordu. ''Bundan sonra nereye gidilebilir artık? Kulübe mi yoksa konukluğa mı?'' O anda bütün insanlar içindeki bu sevgi duygusu ve tatlı heyecanla ve Natasha'nın ona son kez baktığı zamanki o yumuşak, o teşekkür dolu gözleriyle karşılaştırılınca ona o kadar acınası, o kadar zavallı görünüyordu ki. Pierre dışarısı sıfırın altında 10 derece soğuk olduğu halde sırtındaki ayı postunu soluk alırken kalkıp inen geniş göğsünün üzerinde sevinçle açıp evet dedi. Hava soğuk ve pırıl pırıldı. Çamurlu loş sokakların kapkara damların üzerinde simsiyah ama yaldızlı bir gök vardı. İçindeki duyguların yüceliğiyle karşılaştırılınca, dünyada var olan her şeyin insanı yaralayan sıradanlığını ancak göğe baktığı vakit duyumsuyordu. Arbatskaya alanına girince gözlerinin önüne uçsuz bucaksız yıldızlı bir gök seriliverdi. Bu göğün hemen tam ortasında, Prechistenski bulvarının üzerinde dört bir yanı yıldızlarla çevrili ama dünyaya onlardan çok daha yakın duran, yukarı doğru kıvrılmış uzun bembeyaz kuyruğuyla 1812 yılının kuyruklu yıldızı görünüyordu. Dendiğine göre bu yıldız dünyanın felaketli sonunun habercisiydi. Ama ışıklı uzun kuyruğuyla o aynı yıldız Pierre'in içinde hiç korku uyandırmadı, tersine sonsuz boşlukta bir eğri çizip anlatılmaz bir hızla evrene saplanmış bir ok gibi beğendiği yerde duran ve sayısız yıldızın arasından kuyruğunu yukarı doğru fışkırtıp beyaz bir ışık saçarak parıldayan o yıldıza umutla baktı. Bu yıldız ona içindeki körpe, yumuşak duyguların ve yeni bir ürperişle dolu ruhunda çiçek açan bambaşka bir yaşamın işareti olarak görünüyordu. İkinci cildin sonu. 18 Mart 2003 Sayfa 443